Ayrım 47.
Sayfa 484. Lebedev dua eder gibi ellerini bitiştirdi. Ne yardımı? Sizi gönülden destekleyeceğime inanın Lebedev. Ben de buna %100 inandığım için geldim. Ekselansı aile yuvasında istediğiniz şekle sokmak mümkün. Nina Aleksandrovna'nın yardımıyla kolaylıkla başarabilir bu. Yalnız yazık ki ben tanışmıyorum. Bu arada gençliğin bütün içtenliğiyle size bağlı olan Nikolay Ardalyonovich'in de yardımı dokunabilir. Nina Aleksandrovna'yı bu işe karıştırmak mı? Tanrı korusun. Kolya'yı da. Belki de sizi tam olarak anlayamıyorum Lebedev. Lebedev sandalyesinden zıpladı. Anlamayacak ne var? Bence hastamızın bütün ilacı biraz şefkat ve incelik. Onu hasta saymama hoş görürsünüz, değil mi prens? Bu üstelik incelik ve zekanızı gösterir. Şu aralık parasızlıktan yanına sokulamadığı yüzbaşınınkine düşkünlüğü var. Onun iyiliği için bugün evde bastırmak istiyorum. Hoş, yalnız bu işte değil, en kötü davranışında bile. Bunu yapmak elinden gelmez ya, tatlılıkla onu yola getirebilirsiniz. O derece ince insandır. İnanın bana, 5 gün dayanamaz, içinde ne var ne yok döker. Hele biraz ustaca davranılır, siz ve ailesi hareketlerini yakından kollarsanız. Lebedev coşkuyla yerinden fırladı. Ah benim yüce kalpli prensim, hiçbir iddiam yok benim. Şimdi bile uğruna canımı vermeye hazırım. Yalnız siz de kabul edersiniz ki aşırılıklarına ve ayyaşlığına bir de yüzbaşınınki eklenince işin nereye varacağı kestirilemez. Prens yerinden kalkarken, size elimden gelen yardımı yapmaya hazırım, dedi. Yalnız doğrusunu söyleyeyim Lebedev, hala büyük bir merak içindeyim. Siz yalnızca Ferdişçenko'dan mı kuşkulanıyorsunuz? Lebedev ellerini bitiştirerek yumuşak bir gülümsemeyle, başka kim olabilir prensim, kim, dedi. Prens kaşlarını çatarak kalktı. Bir yanılma olabilir Lebedev. Ben olsam Ferdişçenko için kötü konuşmazdım. Gene de Ferdişçenko bilinmez ki. Belki de odur. Gerçekten bu işe en yatkın olan o. Lebedev kulak kesildi. Prens gittikçe yüzünü asıyordu. Şaşkın bir tavırla odada dolaşıyor, gözlerini Lebedev'den kaçırıyordu. Dediklerine göre Ferdişçenko'nun yanında pek konuşmaya gelmezmiş. Yani bana öyle söylediler. Belki de gerçekten bu işi yapabilecek adam odur. Yalnız bir yanlışlığa düşmemeli. Önemli olan bu. Ferdişçenko'nun böyle biri olduğunu kim söyledi size? Diye atıldı Lebedev. Birisi kulağıma fısıldadı. Hoş, buna inandığım yok ya. Emin olun bunu söylemek zorunda kalışıma üzülüyorum. Üstelik inanmayınca saçmalık. Lebedev titremeye başladı. Gördünüz mü prens? Ne kadar önemli bu. Hem de çok. Ferdişçenko işi değil de bu bilginin size nasıl iletildiği... Lebedev konuşurken prensin peşinde koşuyor, yürüyüşünü ona uydurmaya çalışıyordu. Şu halde ben de konuşacağım prens. Demin şu Wilkin'e gittiğimiz sırada general yangın öyküsünü anlattıktan sonra aynı konuda Ferdişçenko'yu ilgilendiren bazı dokundurmalar yaptı. Öfkeli konuşuyordu, sözleri bağlantısızdı, beceriksizceydi. Ona bazı sorular sormak zorunda kaldım. Neden sonra bütün anlattıklarının generalin kendi esinlemesi olduğunu anladım. Bu da onun yumuşaklığından geliyor. Ama bu yalan size ne kadar gelebildi? Şu bir anın esinini yemeyip içmeyip size nasıl yetiştirdiler? Önemli olan bu. Bana demin Kolya söylemişti bunu. O da saat 6'da ya da 6'dan sonra koridora çıktığında babasından duymuş. Prens hepsini ayrıntılarıyla anlattı. Lebedev ellerini ovuşturarak pis pis sırıtıyordu. İşte buna iz yakalamak derler prensim. Tahmin de ediyordum. Demek ekselans sevgili oğluna Ferdişçenko ile ahbaplığın tehlikesini haber vermek için sabahın 6'sında uykusundan olmuş. Ferdişçenko da korkulacak adamdır ya. Yani ekselansın babalığına ise hiç diyecek yok. Prens iyice bozuldu. Bana bakın Lebedev. Ortalığı velveleye vermeyin. Bunu çok rica ederim sizden. Dediğimi yaparsanız size elimden gelen yardımı esirgemeyeceğime söz veriyorum. Yalnız bunu kimse bilmemeli. Hiç kimse. Lebedev büsbütün coşarak, emin olun benim yüce kalpli soylu prensim, bunların hepsi benim soylu kalbime gömülecek. Yavaş adımla birlikte yürüyeceğiz. Yavaş adımlarla birlikte. Ben bütün kanımı, prens hazretleri, kalpçe, ruhça alçağın biriyim ben. Ama alçağın, adi keratanın birine bile kendi gibi bir keratayla mı, ya da pek içten prensim, sizin gibi son derece soylu biriyle mi işbirliği yapmak istediğini sorun. Size fevkalade soylu insanla yanıtı verecektir. İşte erdemin zaferi. Hadi hoşça kalın Sayın Prens. Yavaş adımlarla, yavaş adımlarla ve birlikte. 10. Prens o üç mektuba dokununca niçin buz kesildiğini ve okumayı akşama ertelediğini neden sonra anlayabildi. Dün sabah elinde üç zarftan hiçbirini açmaya cesaret edemeyerek kanepede uyuyakalmış, kötü de bir düş görmüştü. Düşünde yine o suçlu kadın vardı. Kadın uzun kirpiklerinde titreşen gözyaşlarıyla ona bakıp yanına çağırmıştı. Prens gene deminki gibi bu yüzü acılar içinde hatırlamaya çalışarak kendine geldi. Hemen ona gitmek istedi ama olmadı. Sonunda umutsuzluğa kapılarak mektupları açtı, okumaya başladı. Mektuplarda da tam bir düş havası vardı. Bazen garip, doğaya aykırı düşler görülür. Uyanınca bunlar bütün açıklığıyla hatırlanır. Olayın garipliğine şaşmaktan kendisini alamaz insan. Ayrıca düş boyunca daima aklınızın başınızda olduğunu da hatırlarsınız. Düşte caniler sizi sarmış, amaçlarını gizleyerek silahlarını hazırlamış, bir işaret bekledikleri halde size karşı dostça davranmışlardır. Siz de onları kurnazca aldatıp saklanıyorsunuzdur. Sonra planınızı ezbere bildiklerini, nerede saklandığınızdan haberli oldukları halde bunu size belli etmediklerini fark edersiniz. Yeni bir kurnazlıkla onları tekrar atlatırsınız. Çok açık biçimde hatırladığınız bütün bu anlamsızlıkları aklınızın kabul edişine nasıl açıklamalı? Canilerden biri gözünüzün önünde küçük bir kadın, o da ufacık, çirkin, kurnaz bir cüce haline geliveriyor. Bunları hemen hemen hiç şaşırmadan, üstelik zihniniz kurtuluş çaresi bulmak için olağanüstü çaba harcarken kabulleniyorsunuz. Ayrıca uyanınca düşte eksik ve çözümleyemediğiniz bir şeyler olduğu duygusuna kapılmaktan kendinizi alamıyorsunuz. Bu durum aşağı yukarı her zaman, özellikle izlenimin pek belirli olduğu zamanlar olur. Düşününüz, anlamsızlığına gülümser, gene de bu kargaşada size söylenenlerin ne olduğunu tek tek hatırlamamakla birlikte, güçlü, sevinç ya da keder veren bir izlenim bütün varlığınızı kapsar. Mektuplardan sonra da aşağı yukarı böyle oldu. Daha açıp bakmadığı halde, yalnızca mektupların varlığını hatırlaması prenste bir kara basan etkisi uyandırıyordu. Bazen bastığı yerin bile farkında olmadan akşam tek başına dolaşırken onun Aglaya'ya mektup yazmaya nasıl cesaret ettiğini kendi kendine sordu durdu. Ne gibi çılgın hayaller peşinde buna cesaret edebilmişti? Ama bu hayal gerçekleşmişti işte. Asıl şaşılacak şey mektupları okurken kendisinin de bu hayalin varlığına inanması, üstelik onu hoş görmesiydi. Kuşkusuz bu bir düş, bir kara basan delilikti. Ama bunda insana acı verecek kadar gerçek, doğru, düşü, karabasanı, deliliği haklı gösteren bir şey vardı. Her an aklına başka bir parça geliyor, bunlar üstünde duruyor, zihninde işliyordu. İçinde bütün bunları çok önceden biliyor ya da tahmin ediyormuş gibi bir duygu vardı. Sanki bunlar çok önceden okuduğu ve o zamandan beri özlemini duyduğu, bir yandan da ürktüğü şeyler gibiydi. Sanki bütün bunlar çok önceden okuduğu mektuplardan alınmaydı. İlk mektup şöyle başlıyordu. Bu mektubu açınca önce altındaki imzaya bakacaksınız. İmza size her şeyi açıklayacak. Böylece kendimi size haklı göstermek için uğraşmam, bir takım bahaneler uydurmaya çalışmam da gerekli olmayacak. Sizinle bir dereceye kadar eşit olabilsem, bu küstahlık yüzünden öfkelenebilirdiniz. Ama aramızda öyle aşılmaz dağlar var ki, istesem bile sizi aşağılamak, üstesinden gelebileceğim bir iş değildir. Mektubun başka bir yerinde şunlar yazılıydı. Yazdıklarımı hasta bir kafanın ipe sapa gelmez lafları sanmayın. Siz benim için yetkinlik örneğisiniz. Sizi eskiden de, şimdi de her gün görüyorum. Sizi çözümlemeye kalkışmadığım için kusursuzluğunuza akıl erdirebilmiş de değilim. Buna yürekten inanıyorum. Size karşı bir günahım var. Sizi seviyorum. Oysa olgunluk, yetkinlik yalnızca seyredilir, sevilemez. Bense size aşığım. Ama sakın meraklanmayın. Her ne kadar sevgi insanları bir dereceye kadar eşitlerse de, en gizli düşüncelerimde bile sizin yanınızda yer almayı aklımdan geçirmiş değilim. Meraklanmayın, değişime bakmayın. Benim için meraka kapılmanızı beklemem bile suç. Elimden gelse ayak izlerinizi öperdim. Sizi kendimle eşit tutmak mı? Ne olur hemen imzaya bakın. Çabucak imzaya bakın. Başka bir mektupta da şöyle diyordu. Sizi onunla birleştirdiğim halde bir kerecik bile onu sevip sevmediğinizi sormadığımı fark ettim. O sizi bir görüşte sevdi. Siz onun için bir ışıksınız. Işık sözü de ona aittir. Kendisinden duydum. Hoş, onun için ışık olduğunuzu kendisi söylemeden de anlamıştım. Yanında kaldığım bir ay süresince sizin de onu sevdiğinizi anladım. Siz ve o, düşündüğüm yalnızca bu. Başka bir yerde de, bu da nesi? Dün önünüzden geçerken kızarır gibi oldunuz. Buna imkan var mı? Mutlaka bana öyle geldi. Siz bir batakhaneye, ahlaksızlığın en koyusunun içine bile düşseniz yüzünüz kızarmamalı. Hakaretler sizi kızdırmamalı. Adi, alçak insanlardan nefretiniz bile yalnızca onlar adına olmalı. Hem biliyor musunuz, bana öyle geliyor ki siz de beni seviyorsunuz. Siz hem onun için hem de benim için tertemiz bir ruhsunuz. Melekler nefret edemedikleri gibi sevgi de duyamazlar. Bütün insanlar, bütün yakınlar sevilebilir mi diye birkaç kere sormuşumdur kendi kendime. Kuşkusuz olanaksız bu. Üstelik doğaya da aykırıdır. Ama siz her türlü aşağılamanın, her türlü kişisel öfkenin üstünde olduğunuz gibi sevginizi başkalarına göstermemeniz de olanaksız. Yalnız siz bencil olmadan sevebilirsiniz. Yalnız siz kendiniz için değil, sevdiğiniz için sevebilirsiniz. Benim yüzümden utanç duyduğunuzu bilsem ne büyük bir acı olurdu bu benim için. Ansızın benimle eşit duruma geleceğiniz için bu sizin için de yerilecek bir durum olurdu. Dün size rastladıktan sonra eve dönüşte bir tablo düşündüm. Ressamlar İsa'yı hep İncil'deki öykülere göre çizerler. Oysa ben onu çevresinde hiçbir müridi olmaksızın tek başına canlandırırdım. Yanına yalnızca küçük bir çocuk koyardım. Çocuk yanında oynamakta, belki de kendi dilinde bir şeyler anlatmaktadır. İsa onu dinlerken dalmış, eli farkında olmaksızın çocuğun sarı saçlı başında kalmıştır. Gözleri ufuklara doğru dalgın, bakışlarından evren kadar engin bir düşünce yayılıyor. Yüzü hüzünlü, çocuk susmuş, çocuklara özgü sabit bakışını ona dikerek seyrediyor. Güneş batmak üzere, tablo bu. Siz de masumsunuz. Kusursuzluğunuz masumluğunuzdan geliyor. Yalnız şunu unutmayın, size karşı olan tutkumdan kılınıza bile zarar gelmez. Artık benimsiniz. Hayatım boyunca yanınızda olacağım. Zaten yaşanacak pek az bir ömrüm kaldı artık. Son mektubunda da şunlar vardı. Yalvarırım, hakkımda kötü düşünmeyin. Size bunları yazarak kendimi alçalttığımı ya da gururdan gelse bile alçalmaktan zevk alan yaratıklardan olduğumu sanmayın. Hayır, benim kendime göre avuntularım var ama size bunları açıklamam güç. Bu yüzden ne kadar üzülürsem üzüleyim, bunları kendime bile açıklayamam. Bir gurur bunalımına tutulmuş bile olsam kendimi alçaltamam. Elimden gelmez bu. Bu bakımdan kendimi alçalmış da saymam. Sizi neden birleştirmek istiyorum? Ya sizin için ya da kendim için. Kendim için olduğuna hiç kuşkunuz olmasın. Bütün davranışlarım hep bu amaca yönelmiş. Bunu kendi kendime açıklayalı epey oluyor. Ablanız Adelaide'nin resmim için bu güzellikle dünyanın altı üstüne getirilebilir dediğini duydum. Ama ben dünyada değilim ki artık. Pırlantalar, danteller içinde, bir sürü alçağın sarhoşun arasında dünyadan el etek çektiğimi söylemek yakışık almaz. Ama siz dediğime kulak verin. Ben yaşamıyorum. Benim bedenimde yaşar görünenin ne olduğunu da Tanrı bilir ancak. Bunu her gün yanımda olmadığı halde üzerimden eksik olmayan bir çift gözün içinde okumaktayım. Bu gözler şimdilik her zaman olduğu gibi sessiz ama onlarda gizlenen sırrı ben çok iyi biliyorum. Bu adamın karanlık, sıkıntılı evinde bir sır var. Şu Moskovalı katil gibi onun çekmecesinde de ipeklere sarılı bir ustura olmalı. Öbürü de tıpkı onun gibi annesiyle birlikte oturuyor. Birisinin boğazını kesmek için ipeklere sarılı usturasını gözü gibi saklıyordu. Evinde bulunduğum sürece döşeme tahtaları altında bir ölü gizli olduğu düşüncesinden bir türlü kurtaramıyordum kendimi. Bu ölü belki ta babası zamanından kalmıştır ve Moskovalı'nınki gibi muşambaya sarılmış ve çevresi kimyasal sıvı şişeleriyle çevrilmiştir. Size o köşeyi bile gösterebilirim. Onun hiç konuştuğu yok. Bana karşı aşırı sevgisine karşı nefret duygusunu yenemediğini çok iyi biliyorum. Düğünlerimiz birlikte yapılacak. Onunla böyle kararlaştırdık. Ondan hiçbir gizlim saklım yok. Korkudan öldürmeye bile kalktım onu. Ama o beni daha önce öldürecek. Şimdi durmadan bunu atlattığımı söyleyerek gülüyor. Size mektup yazdığımdan da haberi var. Mektuplar böyle ipe sapa gelmez sözlerle doluydu. İkinci mektup büyük boy iki mektup kağıdına ince ince yazılarla doldurulmuştu. Prens dünkü gibi uzun uzun dolaştığı parktan çıktı. Açık, berrak gece ona her zamankinden daha aydınlık göründü. Gerçekten bu kadar erken mi diye düşündü. Saatini almayı unutmuştu. Uzaktan müzik sesi duyar gibi oldu. İstasyonda olmalı diye düşündü. Bugün oraya gitmemişlerdir herhalde. Bunu düşünürken tam da onların köşklerinin önüne geldiğini fark etti. Nasıl olsa oraya gideceğini önceden de biliyordu. Kalbi duracak gibi hızla çarparak taraçaya girdi. Taraçada kimsecikler yoktu. Prens biraz bekledikten sonra salona giden kapıyı açtı. Bu kapıyı hiç kilitlemezler diye düşündü. Ama salon boş, içerisi karanlıktı. Salonun ortasında şaşkın şaşkın durdu. O anda kapı açıldı. Alexandra Ivanovna elinde bir mumla girdi. Prensi görünce şaşırdı. Soran bir tavırla karşısına geçti. Bir odadan öbürüne geçerken bir kimseyle karşılaşacağı hiç aklından geçmemiş olmalıydı. Neden sonra, buraya nasıl geldiniz diye sordu. Uğradım biraz. Maman rahatsız gibi. Aglaide öyle. Adelaide yatıyor. Ben de yatmaya gidiyordum. Bütün akşam yalnız başımıza oturduk. Babamla Prens Petersburg'talar. Ben geldim. Size geldim. Şimdi. Saatin kaç olduğunu biliyor musunuz? Hayır. Yarım. Biz birde yatarız her zaman. Sahi mi? Ben saat 9:30 falan sanıyordum. Alexandra güldü. Zarar yok. Demin niye gelmediniz? Belki sizi bekleyenler de vardı. Prens giderken hala sandım ki ben diye kekeliyordu. Güle güle, yarın epey güleriz buna. Prens parkı çevreleyen yoldan köşküne gitti. Kalbi hızla çarpıyor, zihni karışıyordu. Çevresinde her şey düş gibiydi. Birdenbire demin onu iki kez uyandıran hayal yine karşısında beliriverdi. Aynı kadın parktan çıkarak sanki deminden beri yolunu gözlüyormuş gibi karşısına dikildi. Prens titreyerek durakladı. Kadın elini yakalayıp hızla sıktı. Hayır, hayal değildi bu artık. İşte ayrıldıklarından beri ilk olarak yeniden karşı karşıya gelmişlerdi. Kadın bir şeyler söylüyor, prens ona sessizce bakıyordu. İçi sonradan her hatırlayışta bir türlü kurtulamadığı bir acıyla doldu. Kadın çılgın gibi hemen oracıkta önünde diz çöktü. Öpmek için ellerine sarıldı. Prens korkuyla geriledi. Kadının gözleri tıpkı gördüğü düşteki gibi yaşlarla doluydu. Prens ürkek ürkek "Kalk, çabuk kalk!" diye fısıldadı. "Mutlu musun? Söyle mutlu musun? Söyle, bugün, şimdi onun yanında. Ne dedi sana?" Prensi dinlemiyor, yerden kalkmıyordu. Peşinden kovalayan varmış gibi aceleyle soruyordu. Emrine uyarak yarın gidiyorum. Artık burada değilim. Seni son olarak görüyorum, son olarak. Prens büyük bir üzüntüyle kendine gel, kalk dedi. Kadın ellerine sarılmış, heyecanla yüzüne bakıyordu. Sonunda hoşça kal dedi. Koşar gibi uzaklaştı. Prens birden yanı başında nereden çıktığını anlayamadığı Rogojin'i gördü. Kadının koluna girmiş uzaklaştırıyordu. Rogojin, "Bekle beni prens!" diye bağırdı. 5 dakikaya kadar gelirim." 5 dakika sonra da oradaydı. Prens onu aynı yerde bekliyordu. "Arabaya bindirip gönderdim," dedi. "Arabayı şu köşede, saat 10'dan beri bekletiyordum. Senin akşama ötekinin yanında geçireceğini biliyordu. Bana yazdıklarını demin ona olduğu gibi söyledim. Ona mektup göndermekten vazgeçecek. İsteğine uyarak buradan ayrılacak da. İstesen de istemesen de seni son olarak görmek istedi. Buracıkta, şu sıranın üstünde dönmeni bekledik. Seni kendisi mi yanına aldı? Bunda ne var?" diye sırıttı Rogojin. "Yeni bir şey öğrenmedim ya. Mektupları okudun, değil mi? Sen de okudun mu onları gerçekten?" Rogojin'in onları okuyabilmiş olması prensi iyice şaşırtmıştı. "Elbette. Hepsini bir bir kendisi gösterdi. Ustura işine ne dersin?" Prens ellerini sıkarak "Deli bu kadın." diye mırıldandı. Rogojin yavaşça kendi kendine söylenir gibi "Kim bilir, belki de değil." dedi. Prens ses çıkarmadı. "Hadi hoşça kal. Yarın ben de gidiyorum. Hakkını helal et." Sonra ansızın dönerek "İyi ama yanıt vermedin ona kardeşim." dedi. "Mutlu musun?" Prens sonsuz bir kederle "Hayır, hayır, hayır!" diye bağırdı. Rogojin hınçla güldü. "Yok bir de evet deseydin." Dördüncü bölüm. 1. Öykümüzün iki kahramanının yeşil sıra üstünde buluşmalarından sonra bir hafta geçti. Aydınlık bir sabah Varvara Ardalyonovna Petitsina bazı ahbaplarına ziyareti tamamlayıp saat 10'a doğru hüzünlü bir halde evine dönüyordu. Bazı insanları birkaç sözcük içine sığdırarak tam olarak belirgin özellikleriyle tanımlamak olanaksızdır. Bunlar daima sıradan, çoğunluk diye adlandırılan, gerçekten her toplumda çoğunluğu oluşturan insanlardır. Yazarlar romanlarında, öykülerinde toplumun bu tiplerini sanatkarca işleyerek onları değişik bir yüzle tanıtırlar. Bunlar gerçekte öyle kolay kolay rastlanmayan ama aslında gerçekten de daha gerçek olan tiplerdir. Podkolesini alalım. Aşırılığa kaçılmış olsa da düşünürsek büsbütün hayal ürünü bir tip olmadığına hemen hak veririz. Gogol'in Podkolesini tanıdıktan sonra nice dostunda Podkolesinlik gören sayısız insan vardır. Hiç kuşku yok ki o dostlarını Gogol'den önce de öylece tanıdıkları halde onun böyle bir at taşıdığının farkında değillerdi. Düğünden önce pencereden atlayarak kaçan nişanlılara pek o kadar rastlanmaz. Çünkü her şeyi bırakalım, bu pek rahat bir yol da değildir. Ama elimizi vicdanımıza koyarak konuşursak, evliliğin eşiğinde Podkolesin gibi davranmaya can atan az mı insan vardır? Ayrıca kocaların hepsinin, "To last Waller George Dandin, dipnot, bunu sen istedin George Dandin'i, Molière'in bir oyunundan," diye bağırması beklenmezse de, balayından kim bilir belki de düğünden hemen sonra kaç milyon hatta milyar koca bu yürekten çığlığı basmıştır. Uzun boylu açıklamalara girişmeden söyleyeyim ki hayatta bütün bu tiplerin katkılı, arı olmayan biçimlerine pekala her zaman her yerde rastlayabiliyoruz. Bütün bu Podkolesinler, George Dandinler aramızda yaşıyorlar, dolaşıyorlar ama hep sulandırılmış, arılıkları kaybolmuş halde. Pek seyrek olarak Molière'in yarattığı George Dandin'in benzerine hayatta da rastlanabileceğini belirterek dergideki eleştirilere benzeyen bu bölüme son verelim. Basit insanlara adım başı rastlandığı, olayların vazgeçilmez bir halkasını oluşturdukları için öykülerde bunları büsbütün atlamakta olmuyor. Romanları ilgi çeksin diye yalnız garip, gerçeğe aykırı tiplerle doldurmak pek de meraklı olmayacaktır.